1. Korintoslara mektubun 11. bölüm ilk 6 ayete bakmıştık. Ondan sonra 11. bölümün ilk 16 ayetinin özetini vermiştim. Şimdi 11. bölümün 7. ayetinden başlayarak biraz daha ayrıntılara gireceğiz. 11. bölümün 7-9 ayetlerinde şöyle diyor Elçi Paulus. Erkek başını örtmemelidir. Çünkü erkek Tanrı'nın benzeyişinde olup Tanrı'nın yüceliğini yansıtır. Kadın ise erkeğin yüceliğini yansıtır. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. Kadının yeri erkeğe eş olmak, yardımcı olmak, yanında durmaktır. Kadın erkeğin yanında yer almalıdır. Onu desteklemeli. Kendisine özel bir iş için özel bir lütuf verilmedikçe hiçbir erkek kadınsız bütün değildir. Bir sonraki ayeti dinleyin. Bakın ne diyor 10. ayette Elçi Paulus. Bu nedenle ve melekler uğruna kadın bir yetki işareti olarak başını örtmelidir. Burada meleklerden söz ediyor ki bunu anlamak oldukça zordur. Bu ayete bir önceki yayında biraz değinmiştim. Ben Tanrı'nın yaratılmış ajanları olan melekler tarafından izlendiğimiz görüşündeyim. Yani onlar dünyada olanları izlemektedir. Tanrı'nın yaptıklarını imanlıları izlemektedir. Bu küçük dünyada sahnedeyiz ve Tanrı'nın bütün yaratılmış melekleri bizleri izliyorlar değerli dostum. Tanrı'nın sevgisini öğreniyorlar çünkü bizlerin Tanrı'nın sevgisine, Tanrı'nın inayetine, Tanrı'nın kurtarışına layık olmadığımızı görüyorlar ve biliyorlar. Tanrı bizleri yok etse iyi olacağını çünkü bizlerin onun yarattığı evrendeki asi yaratıklar olduğumuzu düşünüyorlardır. Ama Tanrı böyle yapmadı. Tanrı bizleri seviyor. İnayetiyle bizi kurtararak bize olan o derin sevgisini gösterir. Melekler herhalde Tanrı'nın küçük insana karşı lütuf ve sabrına hayret ediyorlar. Ne var ki diyor Elçi Paulus 11. ayette, Rab'de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Kadının gücü kadın olduğu için erkeğini tutmaktadır. Erkek erkek olduğu için kadınını tutar. Bu Tanrı'nın atamış olduğu evlilik ilişkisidir. Bu ilişki var olmadığında Tanrı'nın koymuş olduğu ideal ilişki kaybolmuştur. Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrı'dandır diyor Paulus işte 1. Korintoslar 11. bölümün 12. ayetinde. İkisi birbirinden ayrılamaz. Erkek bir küre değil. Erkek tam değil, yani insanların üremesi, çoğalması için erkek yeterli değil. Üreme olabilmesi için, çoğalma olabilmesi için kadının da olması gereklidir. Erkeklerin ve kadınların da birbirlerinden özgür kılınmaktan söz etmeleri saçmalıktır. Erkeğin kadına ihtiyacı vardır ve kadının da erkeğe ihtiyacı vardır. Evliliğin görkemli ilişkisinde gerçek özgürlük vardır. Siz kendiniz karar verin diyor Paulus. Kadının örtüsüz başla Tanrı'ya dua etmesi uygun mu? 13. ayet. Kadının Rab için konuşurken, kutsal kitaptan söz ederken ya da dua ederken kendisine dikkat çekmemesi gerekir. Tekrar edeyim, cinsel cazibe ortalarda olmamalıdır. Ayrıca cinsel cazibesinin bir erkeği ya çok yükseklere çıkarabilecek ya da aşağılara indirecek büyük bir gücü olduğunu da hatırlaması gerekir. Doğa bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü öğretmiyor mu diyor 14. ayette. Bugün erkekler arasında uzun saç modası vardır. Bence saçlarını o kadar çok uzatan erkekler hayatta hiçbir amaçları olmadığını göstermek istiyorlar. Paulus'un doğa bile erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü öğretmiyor mu diye sorduğuna dikkat edin. Eski antlaşmada bunun bir örneğini görüyoruz. Nezir adağı kendini Tanrı'ya adamayı gösteriyordu. Uzun kesilmemiş saçla simgeleniyordu bu. Bunun anlamı Nezir'in Tanrı'nın ismi için utanca katlanmaya razı olduğuydu. O zaman bile erkeğin uzun saçlı olması utanç verici olarak kabul ediliyordu. Ama diyor, kadının uzun saçlı olmasının kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir. 15. ayet. Günümüzde Mesih'te özgürlüğümüz olduğu doğrudur. Saçın uzunluğu bunu yapmaktaki motivasyon kadar önemli değildir. Birçok erkek saçlarını asillik işareti olarak uzatıyorlar ve birçok kadın da saçını asillik işareti olarak sıfıra vuruyor. Ahlaksal değerlerimiz değişti ve her iki yönde de aşırılığa kaçma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Aşırılık değerli dostum, ailesi istediği için psikiyatrise giden kadınınki gibi tuhaf davranışlara yol açar. Psikiyatrist, sorununuz nedir diye sormuştu. Kek sevmemi tuhaf buluyorlar diye yanıt verdi kadın. Doktor, kek sevmenin ne tuhaflığı var? Ben de kek severim dedim. Bunun üzerine kadın, öyle mi? Bende sandıklar dolusu var dedi. Dostum, normal bir şey alıp aşırılığa gidebilirsiniz. Normal olan bir şeyi aşırılaştırabilirsiniz. İşte o dengeyi yakalamak gerekir. Pavlos şimdi en önemli şeyin saç kesip kesmemek ya da biçimi olmadığını söylüyor. Bakın 16. ayette ne diyor? Bu konuda çekişmek isteyen biri varsa şunu bilsin ki bizim ya da Tanrı'nın topluluklarının başka bir geleneği yoktur. Pavlos sözlerini kilisenin kadınların giyimi ya da erkeklerin saç hakkında kurallar yapmaması gerektiğini söyleyerek bitiriyor. Önemli olan insanın yüreğidir, içidir, varlığıdır. Saçının kesilmesine ve doğruluk giysisine gereksinimi olan eski benliktir. Dostum, Mesih'in doğruluk giysisini giydiksek ve eski benliğimiz kutsal ruhun yönetimi altındaysa bu dışınsal adamın icabına bakacaktır. Saçın kesilip kesilmediği ve giysiler fazla bir şey fark ettirmeyecektir. Pavlos kiliselere bir kural vermediğini söylüyor. Sadece kendi düşüncesine göre neyi en uygun bulduğunu söylüyor. İman özgürlüğümüzde diğer insanları ve diğer insanlara tanıklığımızı düşünmeliyiz. Koyduğu ilkeler tarafından yönetilmeliyiz. Tanrı'yı yüceltmek ve diğer insanları sürçtürtmemek, onlara tökez olmamak gerekir. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz ve sanki bir aşırı uçtan diğer aşırı uca geçiyoruz gibi gözüküyor. Saç ve giysilerden Rabbin sofrasına. Bu Tanrı ile ilişkimizin belki de en kutsal parçasıdır. Rabbin sofrasının kiliselerimizde büyük ölçüde yanlış anlaşılan bir şey olduğundan eminim. Bunun sonucu olarak kiliselerimizde gerçekleştiriliş biçimi neredeyse bir küfür oluşturuyor. Pavlos burada Tanrı'nın Rabbin sofrasını gerçekleştirdiğimiz biçimde bizi yargılayacağını söylüyor. Aslında Korintoslar arasında Rabbin sofrasını gerçekleştiriş biçimlerinden ötürü bazı insanlar hastaydı ve bazıları da ölmüştü. Mesih'in bedenini fark etmemişlerdi. Günümüzde bizlerin Mesih'in bedenini fark edip etmediğimiz önemlidir. Yani bunu merak ediyorum. Çoğumuz kullanılan yöntemi yerine getiriyoruz. Törenin her ayrıntısına dikkat ediyoruz ama Rabbin sofrasında gerçekten Mesih'in bedenini fark etmiyoruz. Rabbin sofrası Hristiyan tapınmasının en yüksek dışa vurumu ve en kutsal uygulamasıdır. Korintos'ta öylesine alçak bir dünyasal düzeye düşmüştü ki resmen küfür ediyorlardı. Ben olsam bu bölümü mektubun ruhsal bölümüne eklerdim. Ancak Pavlos Korintos'taki kötü bir durumu ele alıyor. Bu yüzden onu mektubun dünyasal bölümüne koyuyorum. Dört müjdenin üçü Rabbin sofrası töreninin verilişini kaydeder ve bu mektupta da tekrarlanmıştır. hiçbir yerde Rabbin doğum gününü hatırlamamız söylenmiyor. Bunu hiç fark ettiniz mi? Hiçbir yerde, tekrar edeyim, Rabbin doğum gününü hatırlamamız, bunu kutlamamız söylenmiyor. Ama ona ait olanların onun ölüm gününü hatırlaması bizden talep edilmiş ve bize buyurulmuştur. Pavlos, Rabbin sofrasına büyük önem veriyordu. 23. ayette, size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab ise eline ekmek aldı diyor. Pavlos bunu direkt vahiy ile almıştı. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü diyor 1. Korintliler 15.3'te. Pavlos müjdeyi direkt vahiy ile almıştı. Ve Rab'bin sofrasını da direkt vahiy yoluyla almıştı. Rab ona bu konuda kesin talimatlar vermişti. Rab'bin sofrası verildiğinde Pavlos'un yukarıdaki odada olmadığını hatırlayın. Yani Rab İsa Mesih öğrencileriyle son akşam yemeğini yerken Pavlos orada değildi. Pavlos'un Korintos kilisesine söyledikleriyle bizim Rab'bin sofrasını kutlamamız arasındaki bağlantıyı görmenin biraz zor olduğunu itiraf ediyorum. Tam bir paralellik yoktur. Çünkü durumlar benzer değildir. O zamanlar Rab'bin sofrasından önce birlikte yemek yeniyordu. Büyük bir olasılıkla insanların evlerinde yapılıyordu ve her gün gerçekleştirilen bir şeydi. Yani Rab'bin sofrası. Elçilerin işleri bize şöyle diyor. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor, sadelikle daha doğrusu yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu. Habercilerin İşleri 2, 46-47. Ayetler. 2. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Atinalı filozof Aristides, kendi zamanında yaşayan Hristiyanların yaşam biçimini tanımlıyor. Her sabah ve her saatte Tanrı'nın kendilerine karşı ne kadar iyi olduğunu söyleyerek ona şükranlar ve övgüler sunuyorlar. Ve eğer kendi aralarında doğru bir insan bu dünyadan ayrılırsa sevinip Tanrı'ya şükranlar sunuyorlar. Bir çocuk bebekken ölürse bu dünyadan günahsız bir şekilde geçip gitmiş birisi için sevinir gibi Tanrı'ya hararetle şükran sunuyorlar diyordu bu filozof. Bu sözler kilise üyesi olmayan ama 2. yüzyılda olup bitenleri dışarıdan gözlemleyen birinin sözleridir. Korintos'taki kilise Rabbin sofrasıyla bağlantılı olarak bir yemek yeme kuralını izliyordu. Ne de olsa fısıh yukarı odada yapılmış bu tür bir kutlamaydı. Rabbimiz fısıh yemeğini kutladıktan sonra ekmeği alıp bölmüştü. Ziyafet bitmekteyken yeni bir şey yapmıştı. O ölü ziyafetin külleri arasından yeni bir anıt dikmişti. Bu anıt mermer ya da bronzdan yapılmamıştı. Basit yiyecek maddelerinden oluşuyordu. Günümüzde bir adet vardır. Kiliseler, kulüpler, dinsel ve toplumsal kuruluşlar, bankalar ve sigorta şirketleri üyelerini bir araya getirip birlikte yemek yerler ve paydaşlık ederler. Birçok kişi kilise ziyafetlerini eleştirir. Bunu ben de yaptım. Özellikle de sadece fiziksel insanı merkezlerinde. İlk kiliselerde bu yemekleri paydaşlık için yapıyorlardı ve bunlara agape ya da sevgi şölenleri adı veriliyordu. Bu kilisenin paydaşlığının koinonia'nın bir parçasıydı. Paydaşlık, evet, bir parçası. O zamanlarda sosyal toplantılardan hemen sonra Rabbin sofrası yapılırdı. Ayrı tutulurdu ama agape yani sevgi şöleni her zaman Rabbin sofrasından önce gelirdi. Daha sonra bu ziyafetler ayrıldı ve günümüzde bu şekilde uygulanmıyorlar. Bizler Rabbin sofrasından önce bir sevgi şöleni yapmıyoruz ya da yemek yemiyoruz. Bu ayrımdan ötürü Korintos Kilisesi'nde yaygın olan kötü durumu yeniden yaşamıyoruz. Ancak burada almamız gereken bazı dersler vardır. Toplantılarınız yarardan çok zarar getirdiği için aşağıdaki uyarılarımı yaparken sizi övemem diyor Pavlos 1. Korintoslar 11. bölüm 17. ayette. Yani büyük bir ruhsal bereket için bir araya gelmeniz gerekir diyor. Ama durum bu değil. Bir araya bu bereketi almak için gelmiyorsunuz. Bu ruhsal bereket için gelmiyorsunuz diyor Pavlos. Birincisi, 18. ayet böyle diyor. Toplulukça bir araya geldiğiniz zaman aranızda ayrılıklar olduğunu duyuyorum. Buna biraz da inanıyorum. Burada bir binadan söz etmiyor. Bakın, imanlılar bir araya geldiğinde bunun gerçek kilise olduğunu söylüyor. Zaten her zaman vurguladığım gibi kilise taştan yapılan bir bina değil, imanlıların bir araya gelmesiyle oluşan bir topluluktur. Burada bir binadan söz etmiyor. İmanlılar bir araya geldiğinde bunun gerçek kilise olduğunu söylüyor. Günümüzde bizler kiliseden söz ettiğimizde her zaman bir binayı kilise olarak görürüz. Baptist kilisesi, Metodist kilisesi, Presbiteryen kilisesi ya da Evangeliş ya da ne bileyim buna benzer kiliseler. Bunları düşünürüz. Büyük bir olasılıkla o binalar kapalıdır ve orada kimse yoktur. Bina kilise değildir kardeşim. Sadece bir binadır, hepsi o kadar. Kilise insanlardır. Bu şekilde düşünmek bizim için zordur değil mi? Korintoslu inanlılar bir araya geldiklerinde birinci bölümde gördüğümüz ayrımcı ya da partici ruh Rabbin sofrasına taşınıyordu. O ayrım oradaydı. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor diyor Pavlos 1. Korintoslar 11 ayet 19'da. Bu günümüzde çok yaygın olan tarikat ve izimleri açıklıyor. Tanrı neden bunlara izin veriyor? Size bir örnek vereyim. Karınız bir yemek pişirirken yemeğin üzerinde onun delikli kepçeyle toplayıp attığı köpüklerin oluştuğunu hiç dikkat ettiniz mi? Tanrı da işte böyle yapar. Doğruyu söylemek gerekirse bence günümüzde kiliseler imansız kişilerle doludur. Kiliselerdeki insanların büyük bir yüzdesi kurtulmamıştır. Onlar sadece kilise üyeleridir. Ben daha çok Batı dünyasından, Hristiyan dünyasından söz ediyorum. Evet, ülkemizde de şimdi kiliseler açılıyor ve orada da durum sanımcı aynıdır. Tanrı onları delikli kepçeyle toplayıp atar ya da yeri geldiğinde atacaktır. Bunu nasıl mı yapar? Bu insanlar tarikatlara ve izimlere giderler. Burada söylediği bu. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor. Sapkınlıklar bu tarikat ve izimlerle gelir ve birçok insan kiliseden ayrılıp onlara katılır. Ya da kilisenin tamamen yönü değişir. Hoplamalar, zıplamalar, tepinmeler. Geçtiğimiz son yıllarda biliyorsunuz bir akım belirdi. Neymiş efendim? Toronto bereketi. Hoplamalar, zıplamalar, affedersiniz köpek gibi havlamalar, gülmeler, yere düşüp tepinmeler ve bunlar kutsal ruha mal edildi. Bunların kutsal ruhla yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Tanrı sözüyle de bir ilgisi yoktur. Bu insanlar aslında sapkın bir yöne doğru gidiyorlar. Rab onları kepçeyle alıp atıyor ki içten olanlar belli olsunlar. Toplandığınızda Rabbin sofrasına katılmak için toplanmıyorsunuz diyor Pavlos Korintos'taki imanlılara 20. ayette. Bir araya geldiğinizde Rabbin sofrasına katılmak mümkün değil diyor. Rabbin sofrasından hemen önce yaptıkları ziyafetteki davranış biçimlerinden ötürü Rabbin sofrasını kutlamaları mümkün değildir. Bu durumda Rabbin sofrasını kutlayamazlardı. Çünkü her biriniz ötekini beklemeden kendi yemeğini yiyor. Kimi aç kalıyor, kimi de sarhoş oluyor diyor 1. Korintoslar 11-21. ayette. Ne kadar gülünç ve korkunç bir durum. Kimi aç kalıyor ve kimi de sarhoş oluyor. Nerede? Rabbin sofrasında. O paydaşlıkta. Fakir birisi yemeğe geliyor. yanında bir patates salatası bile getirememiş. O kadar fakir ve aç. Yanında kızarmış tavuk ve dondurma yiyen zengin bir adam oturuyor ve zengin adam aç olan adamla yemeklerini paylaşmıyor. Ona bir parça bile vermiyor. Paydaşlık demek ki bozulmuştur. Böyle bir durum olduğunda artık asla paydaşlık olmaz. Başka bir şey daha var. Paulus diyor ki, yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrı'nın topluluğunu hor görüp yiyecek bir şeyi olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu konuda sizi övmem. 1. Korintoslar 11 ayet 22. Gerçek bir paydaşlık içinde paylaşmayacaklar idiyse, o paydaşlığı yaşamayacaklarsa, o zaman evde yemeleri gerekir. Yaptıkları şey kiliseyi bölüyor ve bozuyordu. Yaptıkları şey Mesih inancına, Mesih'in sevgisine ters düşüyordu. Yaptıkları şey Rabbin o sevgisine, inayetine, merhametine, birlikteliğe ters düşüyordu. Ve bazıları bu agape sevgisi şöleninde resmen sarhoş oluyorlardı. Orada Rabbin onlar için ne kadar elem çektiğini, acı çektiğini unutup sarhoş oluyorlar. Mesih'in ölümünü hatırlayacak bir durumda değildiler. Onlar için belli belirsiz bir şey olacaktı. Paulus yine sizi öveyim mi? Bu konuda övemem diyor. Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. İsa Mesih ele verildiği gece eline ekmek aldı diyor 1. Korintiyoslar 11-23'te. Bazen insanlar Rabbin sofrasını tam olarak Rabbin yaptığı şekilde kutlamak istediklerini söylerler. Sonra da sabah saat 11'de yaparlar. Rabbin yaptığı saatte yapmayı istiyorsanız akşam olmalıdır. Fısıh yemeğini akşam yemişlerdi ve Rabbin sofrasını bu yemekte atamıştı. Bundan sonraki gelişmeleri bir sonraki yayında ele alıp açıklayacağım.